Arabesque is a ghost. Turkey is a haunted country. It's haunted by its past. It's haunted by its neighbors. It's haunted by the idea of a modernization project that could never be completed. Arabesque is the sign of this. You try and touch it, and it disappears.
Değişikliğinde ölçü musiki değişikliğini alabilmesi, kavrayabilmesidir. Bugün dinletmeye yeltenen musiki yüze artacak değerde olmaktan uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz.
...1934'te radyoda Türk musikisi yayınları yasaklandı ve bu yasak 2 yıl boyunca devam etti. Radyo o dönem insanların müzik dinleyebileceği temel mecraydı ve bu mecrada sadece Batı müziği çalındı. İşte bu dönem bir musiki inkılabı komisyonu kuruldu. Komisyondaki tartışmalar sırasında birisi der ki bu işin kestirme çözümü tek sesli müziği bütün memlekette yasaklamaktır.
Buna dönemin müzisyenlerinden bir tanesi, yani komisyonda bulunan müzisyenlerden bir tanesi şöyle karşı çıkıyor. Yani biz şu anda atıyorum dağda bir çoban şarkı söylerken gideceğiz ikinci bir çobanı bul ve sen buna ikinci sesini uydur mu diyeceğiz. Hani tek ses şarkı söylemeyi yasaklamak. Hani biraz musiki inkılabı için ya da herhangi bir müzikal form için biraz tuhaf bir öneri değil mi diye karşı çıkıyor ve bu öneri kabul edilmiyor. Yine tuhaflıklar devam ediyor. Mustafa Kemal arada arayıp musiki inkılabı ne yoldadır diye sorunca müzisyenler iyice ne yapacaklarını bilemez bir hale geliyorlar. Ama oradan çıkan temel bir sonuç var. Oradan çıkan temel sonuç şu: bunun çok daha kurumsal bir şekilde ilerlemesi.
Ziya Gökalp's Türkçülüğün Esasları was a fundamental text setting out the precepts of the Turkish Cultural Revolution, in which foreign culture of all kinds was to be replaced with a conception of Turkish culture, of pure Turkish culture. So this was, if you want, a highly nationalistic view of what Turkish culture should be. It was a view that of things that partly worked in terms of exclusion. We have to get rid of certain things. We have to get rid of Byzantine music. We have to get rid of the classical music tradition because this is assumed to be Arabic and Persian and not really ours. We have to get rid of all of these things that have defined us, that have come in from the outside.
Bence en önemli şey Türkiye Cumhuriyeti'nin için müzik hayatında bugüne kadar önemli olan bu sentez fikirdi. Yani Ziya Gökalp'in ve Atatürk'ün fikir gerçek Türk müzik bir sentez müzik olsun. Gerçek halk müzik, halk Türk halk müziği müziği ama Batı medeniyetle kaynaşmış olan şekilde. Bu gerçek Türk müzikti. Yani ve hem Ziya Gökalp hem de Atatürk aslında müzik Osmanlılar değil.
Yani Cumhuriyet modernleşmesinin kendini ifade etme biçimi, yani doğru olanla ilgili tahayyülü diyelim buna. Ne düşünüyorlar? Hani müzikle ilgili olarak doğu müziği, yoz müzik, işte halk müziği, güzel müzik, Batı medeniyetine dair müzik de ulaşılması gereken bir merhale.
So they produced a kind of westernized Turkish music, a kind of Turkish musical tradition that was imitated the western tradition, so the world of Turkish symphonies and operas and ballets and so on and so forth. And there was the famous Turkish Five, a group of composers who emulated the Russian Five at their heads, Adnan Saygun.
Nitekim işte Türk beşleri falan deriz. Yani ben biraz dalga geçerek işte yazdığım gibi süpürgesi Yonca'dan şarkısının beş sesli olarak söylediğinde bir şey olmuyor yani. sadece biraz antipatikleştirmiş oluyorsun. Yani bunların sonuçlarını da halkın davranışlarında görüyorsun. İşte taksi şoförü yani beş sesli söylenen süpürgesi Yonca'danı duyunca başka istasyon aramaya başlıyor. Ama işte orada birdenbire bir Arap istasyonu bulduğunda orada kalıyor.
Radyolarda Türk müziği çalınmadığı dönemde kahvelerde insanlar Batı müziği dinlemek istemedikleri için Mısır radyosunu açarlar. Ve Mısır radyosunu açarak Arap müziği dinlerler bu dönemde. Mesela Çankırı milletvekili Ahmet Talat Onay vardır. Musiki inkılabını destekler ama musiki inkılabının uygulamalarına karşı çıkar. Çünkü der ki biz vatandaş Batı müziği dinlesin, şark müziğinden, şark musikisinden kopsun diye musiki inkılabı yaptık. Halbuki tam aksi oldu. Onun deyişiyle daha beteri oldu. İnsanlar Türk müziği değil Arap müziği dinliyorlar.
So one of the consequences of the Turkish state ban on Turkish classical music was to push people in the direction of Arabic music practices and Arabic music sounds, particularly those coming out of Egypt.
Ben Adana'da büyüdüm. Liseyi yani bitirene kadar Adana'da kaldım. Orada da Arap yoğunluk bir şey ve halk vardı. Ayrıca da Türk radyolarından daha net, daha anlaşılır biçimde Kahire Radyosu açıyorsun radyoyu. Yani yanındaymış gibi Kahire Radyosu. Oradan beslenmeye başladık biz. Bunlar çok modern. Abdülhalim Hafız mesela ilk senfoni orkestrasıyla konserler veren, müziğin değişimini işte o bağları, konturbası, nefesli trombonlar, murombonlar koyan bir adam ve kendisi yönetiyordu.
1920'li ve 30'lu yıllarda çeşitli yasaklarla geleneksel Osmanlı Türk müziği dışlanırken, eş zamanlı olarak Mısır'da 19. yüzyılın etkisiyle müzisyenler arasında yeni arayışların başladığı, bir tür deneysel çalışmalar diyebileceğimiz çalışmaların baş gösterdiği aslında verimli bir süreç başlıyor. Bu verimli sürecin ülke sınırları dışına çıkmasını sağlayan en önemli alan da sinema.
Biz aslında o tarihe kadar Paris'ten, Fransa'dan alıyoruz filmlerimizi. Ama savaş girince koşullar zorlaşıyor, pahalılaşıyor ve biz bir şey deniyoruz. Daha ucuz olduğu için Mısır üzerinden alıyoruz. Aslında tamamen tesadüf. Film çok iş yapınca arkasından filmleri getirmeye başlıyorlar.
Ve Arap filmlerin Türk sinemasını kuşatma altına alması 1938'de başlıyor. Ve bu aşkın gözyaşıyla beraber birlikte bir sürü Arap filmi geldi. İşte Fakir Çocuklar, ondan sonra Lekeli Kadın, Cehennem Elçisi gibi filmlerle de devam etti. Bu aşağı yukarı 1947'ye kadar devam etti.
Bu filmler nasıl filmler? Müzikli filmler. Yani bol bol şarkılar söyleniyor. Arada işte dansözler var, küçük danslar var. Duygular genellikle şarkılarla ifade ediliyor. Senaryonun önemli bir parçası aslında müzik. Türkiye'de bu filmler iş yapmaya başlayınca bir gerilim oluyor.
1938 yılında bu şarkıların Arapça olarak söylenmesi yasaklanıyor. Dolayısıyla adaptasyon çalışmaları dediğimiz çalışmalar devreye giriyor. Yani müzikal kısım aynı kalıyor ama bunlara Türkçe sözler.
So certain figures in the Turkish classical music world became very important in this. Sadettin Kaynak was perhaps one of the key figures here. He was a very successful musician in the classical tradition who had a great gift for developing, if you want, a new style of classical music that could be inserted into these Egyptian films.
Bana Müzeyyen Hanım'ın dediği şuydu. O şarkıları daha sonra Türkçeleştirdiklerinde bana ve Münir Nurettin'e söylettiler dedi. Ben ve Münir Nurettin dedi, o şarkıları orijinal kalıpları içinde söylemeye çalıştık dedi. Vokal biçimi anlamında. Yani daha fazla oryantal ve daha fazla nameli bir biçimde. Daha sonra şarkıların da bestelenmesi gerektiğine karar verildi. Ya yani tamamen özgün şarkılar o filmlere. Filmler aynı. Ama şarkılar bizim bestelerimiz olacaktı. Bu bestelerin bir kısmını aslında bizim bestecilerimiz onların şarkılarını aldılar. Onlara ufak tefek eklemeler yaptılar ve bunlar benim bestelerim dediler.
Radyoda yasaklamalar var. Türk müziği çok fazla kullanılmıyor. İşte filmler çok rağbet görüyor. Gazinolarda çalışmaya başlıyorlar. Türk müziği plaklarda devam ediyor. Ve bu zemin ister istemez arabeskin aslında tabanını oluşturuyor. Arabesk buradan, bu mecradan, bu şeyden, bereketli menbaadan kaynaklanarak kendine bir yol açıyor.
Bana kalırsa arabesk müziği anlamamızı sağlayan en önemli isim Orhan Gencebay. Hem halk müziğiyle, hem Türk müziğiyle, yani geleneksel Osmanlı Türk müziğiyle, hem de Batı müziğiyle alakadar olmuş. Üçü üzerine de kafa yormuş, üçünü de eğitimini almış. Üçünü de icra eden çok ender müzisyenlerden biri olması zaten başlı başına çok önemli bir neden.
Erkin Koray'la birlikte yaptığı, Nail Başu'yla beraber yaptığı deneysel çalışmalar, gitarı bağlamanın yanına katmalar. Kimsenin aklına gelmemişti arkadaşlar. Yani gitarı bağlamanın yanına katmakta ne var diye düşünebiliriz bugün. Çünkü yapıldı, gördük, başkaları da yapıyor. Ama ben gitarı bağlamayla eşleştirebilirim ve bu müziğime ciddi bir katkı verir diye düşünmesi için bir insanın hakikaten önce olması gerekir. Orhan Gencebay böyle yaptı.
Ve İstanbul'daki çevresi içinde rockçılarda olan, Alaturkacılarda olan, Arap müziğiyle bağlantıları da olan, cazcılarda olan bir insan. Yani aslında Orhan Gencebay arabeskin ilk biçimini aldığı dönemin şehirli sesi, şehirli ayağı.
Ve ben Samsun'da 6 yaşımda klasik batı müziğiyle müziğe başlamış olan bir Orhan. Ve halk müziğini, sanat müziğini öğrenerek İstanbul'a gidip geliyoruz ayrıca da. Yani ben İstanbul'a büyük şehri yenmek için gelen biri değilim. O benim bir filmimde bir tirat vardı. Onu gerçek sanıyorlarsa o film icabıydı. Büyük şehre tahta bavuluyla gelir ve büyük şehri yenmeye çalışır. Bilgiden mahrumdur belki ama yeteneği vardır. Bir ünlenir ve yenmiş olur büyük şehri. Bu fantezi bu. Yani benim böyle bir amacım yoktu ki.
Üzereyken memleket ciddi bir göç dalgasına kapıldı. Küçük kasabalar, köyler boşalmaya başladı ekonomik sıkıntılardan, parasızlıktan dolayı ve Antalya'ya, Bursa'ya, İzmir'e, Ankara'ya ve tabii ki İstanbul'a çok şey bir akım oldu, yüklü bir akım oldu, göç dalgası oldu.
Gecekondu, squatter towns, surrounded all Turkish cities during this period, right up until the 1980s. Arabesque became associated with this music. And people heard in arabesque the kind of mixing, the kind of hybridity that they saw in the Gecekondu and that they saw amongst these generations of rural urban migrants. So there's a kind of association that we can make between the sounds of arabesque, the musical sounds of arabesque, and the process of social transformation associated with rural urban migration.
İstedikleri müziği dinlemek istiyorlardı. Ama bir bakıyorlardı ki geldikleri yeni hayatta türkülerin tam olarak yeri yok. Şarkılara onlar fazla ısınamıyorlar. Dolayısıyla kimi arkadaşlar, kimi besteciler, müzisyenler şarkıyla türkü arası bir form geliştirme yoluna geçtiler.
Kente yeni göçmüş insanların, belki kültür olarak kırdan tam kopamamış insanların asli kitlesini oluşturduğu bir müzik olduğu için ne köylü ne kentli bir müzik denir. Ama şehrin dinamiklerinden doğduğu için, şehir hayatının içindeki arayışlardan doğduğu için aslında bir şehir müziğidir. Yani göç dalgasının şehirlerde yarattığı ses ihtiyacını karşılayan bir müzik türü.
Şimdi aşağıdan gelme müzik gelenekleri her zaman böyledir. Yani Portekiz'in fablosu böyledir. Yunan dünyasında Rebetika'nın yeri böyledir. Amerika'da caz tabii en başta söylenmesi gereken şeyde İspanya'da flamenco böyledir. Bunlar dertleri olan insanların ürettiği musiki tipleri.
Changing soundscapes, changing media systems and changing Turkish cities, Istanbul in particular. Arabesque connected these things. But which Istanbul? Whose Istanbul? Where in this city of the imagination, this city of fantasy, do we look?
So these squatter towns, these gecekondu, needed a transport system to connect them to one another and to connect them to the city center. This is the dolmuş. Dolmuşes in the 1970s and the 1980s were mostly small minibuses. And for a long time, arabesque music was very closely associated with dolmuş and so-called dolmuş culture.
Halk müziği enstrümanı bağlamadır deriz. Bu son derece doğrudur ama orada kalmaz. Bana göre bu yeterli değildir. Bağlama bir enstrümandır. İçindeki seslerin analizine ihtiyaç vardı. Bağlamada çok geniş alanlar vardı. Fakat bir gitar, bir keman vesaire bir alet çaldığı zaman o daha asil, daha üst düzeyde bir kültür diye görünürdü. Öyle ifade ederlerdi. Ben bundan olağanüstü rahatsız olurdum.
So, if we were to think of Batsin Bu Dünya'yı, which is a very good example of how Orhan Gencebay composes in this particular makam, so this is a very famous song, an iconic song from the mid-1970s, from 1975, we have, so... So all the way through to the end of that phrase, we're in exactly the notes that I was playing, but at the end there. There's a little bit of Hijaz stuck in there. Okay, and then... And then that repeats. And then we get all the way to the end of that phrase, and then you land on this. Famous bit in which you've got a flamenco guitar playing. Okay, so here's another question. Is how does this maqam, Muhayyer Kurdi, how does it fit all of these different elements in? The flamenco in, the chords in, the sounds of Western music. This is the thing about this maqam, Muhayyer Kurdi, is that it can accommodate a great many different musical sounds and musical principles. Now, Orhan Gencebay, he composes with the Bağlama, he thinks with the Bağlama. Of course, he was one of Turkey's greatest Bağlama players, a very, very important figure as an instrumentalist. So he plays this instrument in a way that of great skill and great invention. And he's able to get to find all of these different sounds on the instrument and work it into his compositional style.
Mesela hatasız kullanılması. Kökeni tamamıyla Ankara tavrıdır. Halk müziğimizin Ankara yöresinin karakterini yansıtır. Alttaki ritim, tempo, kostak kostak yürüyüş, efelerin yürüyüşüdür o. Zeybeklerin yürüyüşüdür. Onu yansıtır ve ben onun üzerine serbest bir beste yapıyorum. Ağırlık merkezim halk müziği mesela. Yapısı öyledir. Onu fark eden fark eder. Ama arasında bir bakarsın caz notları var gibi. Ben onu kendi içimden geldiği gibi söylüyorum. Yani caza özenerek yapmıyorum. Bu bir duyum. Feryada gücüm yok. Feryatsız duy beni. Sevenlerin aşkına ne olur sev beni, sev beni. Bana arabeskçi dediler, şu bu dediler. Ben de onlara şunu dedim. Benim yaptığım çalışma Türk müziğinin devamıdır. Ben serbest çalışmalar dedim yaptığım çalışmaya. Niye? Çünkü halk müziğinin, halk müziğinin ve sanat müziğinin o katı kurallarına uymuyordum ben. Ama o kuralların hepsini biliyordum. Gerektiği zaman yeni bir yorumla kullanıyordum. Türk müziğini daha ileriye götürmek için özgür olmak lazımdı. Hem duyguda hem düşüncede.
Müzikal türlerin zamanları vardır. O zaman geldiğinde yeni bir şey çıkar ortaya. O da onun zamanında ortaya çıkmıştı. Arabesk dediğimiz şey de tam olarak budur. Ve gayet iyi niyetli, gayet de efendi bir müzikti. Ama şehirliler, ben bunu dinlemem filan, tukaka. Aslında kötülemek anlamında arabesk diye bir kavram çıkarıldı. Arabesk dediğinde kötülemiş oluyordu. Ama daha evvel de yazdım, çizdim. Arabesk bence tüm müzik türleri gibi, hatta bir parça daha fazla, gayet haysiyetli bir müziktir. Çünkü hayatın içinden çıkar.
Orhan Gencebay'ın tek özelliği bütün bu müziğin varoluş süreci boyunca üretmiş bir isim olması değil. Bu üretimin aynı zamanda müzikal ve edebi anlamda da belli bir derinliğe sahip olması.
Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam ben ne bir taş ne bir ağaç, insanlığımla insanım. Ağaçların özgürlüğü ancak ağaç gibi olur. Benim özgürlüğümse düşüncemle hayat bulur. Her sürünün bir çobanı var. Çobanını koyun seçmez. Ben insanım, koyun değil. Ben bilirim, koyun bilmez diye nice bestelerimde anlatmışımdır. Benim anladığım ve bildiğim değerlerimi ben bestelemeye çalışmışımdır. Hem sözüyle hem melodisiyle.
But the lyrics change as well. I mean, if you look at the lyrics of the 1960s, the very first arabesque, Bir Teselli Ver, for example, Orhan Gencebay's great arabesque anthem, I suppose you could say, and that of the 1970s, and then looking forward to the 1980s as well, the quality of the lyrics and the tone of the lyrics changes quite significantly. the place of the beloved, the construction of the idea of suffering. These are all things, the elements of kind of pain and ajya, and the relief, as it were, of that pain and of that ajya. These are all the things that have changed over the course of the decades. Again, a very good example to look at is Bahçem Dünya, which has got a lot of complexity to it. And the lyrics of this song are very famous. So many people hear this song now as a voice of social protest. Okay, it's about the düzen. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Kaderin böylesine yazıklar olsun. Batsın bu dünya, bitsin bu rüya. Ağlanıp da gülmeye yazıklar olsun. Doğmamış yine, yaşanmamış derde. Arabesque resonated in these years in a global landscape of social change and social protest. Made for a kind of golden age, I suppose you could say, symbolized by Orhan Gencebay.
Arabesk'in Türkiye'deki gelişimini anlatmaya çalışırken pek çok faktör olduğunu ama en öncelikli faktörün kırdan kente göçmüş bazı kitlelerin bir ses arayışı olduğunu, arabeskin de bunu karşılaması olduğunu söylemiştik. Aynı kitle, aynı kökenden gelen insanlar işte bir kısmı Ankara'ya, İstanbul'a, Bursa'ya, Adana'ya gidiyor. Bir kısmı da Almanya'ya, Nürnberg'e, işte Dortmund'a, Berlin'e filan gidiyorlar ve şehirle buluşma anında hissettikleri aynı, müzikal anlayış arayışları aynı. Yine Türkiye'de olduğu gibi aslında ilk dönemde doğrudan kırdan gelen müzik onların hayatında, türküler bildiğimiz. Hatta Almanya türküleri, kimilerinin de Almanya türküleri dediği türküler var o dönemde çıkmış. Nasıl Anadolu'da yakılan türküler işte Kütahya'nın dağları, Muğla'nın ovaları diyorsa, şu Dortmund'un dağları, şu Berlin'in kızları diye giden türküler var ama artık o yeni hayatlarının sesi olamıyor, onu karşılayamıyor ve nasıl Türkiye'de o ses arayışının karşılığı arabesk oluyorsa Almanya'da da arabesk oluyor.
İlk kuşak tam mizahlı şekilde bu problemler Alman hayatı üzerine şarkılar söylemişler. Metin Türköz'ün bir şarkı dinleteceğim. O Köln'de yaşamış. İşçi olarak gelmiş Köln'de. Ondan sonra şarkı söylemeye başladı. Neler var tek tek izah eyleyeyim. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, guten Nacht. Danke schön, bitte schön. Affedersin çüş diyorlar. Her türlü nane yiyorlar. Her türlü nane yiyorlar. Müzikal bakımdan çok basit bir türkü. Çok güzel yani ama mizahla anlatıyor Almanya'da. Yani Guten Morgen, Guten Abend, yani günaydın, iyi akşamlar falan. En komik tüş diyorlar. Tüş Almanya'da Alasmanlı'daki anlamda geliyor ama tüş Türkçe tabii ki başka bir anlamda geliyor. Böyle şakalar yapıyorlar sürekli şarkılara. Bayağı başarılı oldu. Yani ünlü oldu. Yani normal bir işçi ama güzel. Tam ifade ediyor onların duyguları. Sonraki kuşak yani 70'lerden ise duygular çok farklı. Daha da bu yoksulluktan, yalnızlıktan, mutsuzluktan bahsediyorlar. Ve yine Köln'den Yüksel Özkasap'dan bir örnek göstereceğim. Yani Köln'ün bülbülü. Yine Köln'de yaşamış olan biri ama arabesk söylüyor. Ve atmosfer o kayıt galiba 80'lerden yani 70'lerden değil. Çok çok farklı. Profesyonel şekilde yapılmış. Yani kemanlar, yaylılar, baya daha da profesyonel bir müzikal yapılmış orada. Ondan sonra güfteler Almanya ilgili değil, hiç değil. Yani gerçek hayattan anlatmıyorlar genel olarak. O yüzden hem Türkiye'de satın vardı, hem de satış vardı, hem de Avrupa'da. Yani hem de tam ters yani İbrahim Tatlıses'in, Akı Burut'un, Müslüm Gürses'in şarkılar hem de Türkiye için geçerli, hem de Almanya'da, hem de Hollanda'da, hem de Amerika'da. Yani mutsuz insanlar her yer dinleyebilirler. Çünkü gerçek bir hikaye anlatıyor. Ellerim cebinde, oh
sokak dolaştım gece ve gündüz.
Yani bu bir kentsel müzik, yani sokaklardan anlatıyor, yani bir köy değil. Bir şehirde oluyor bu hikaye. Başka bir şey bilmiyoruz. Mutsuzluğun sebebi tam bilmiyoruz ama yani sokak sokak dolaşıyorum. Bu gece gündüz falan ondan bahsediyor. Yani bu İstanbul'da olsun, Köln'de olsun fark etmez.
Siyaset yapmanın ölçüsü var mıdır, yok mudur? Yakında öğreneceklerdir. Samimi bir şekilde memleket meseleleriyle uğraşmak nedir? İdeolojik mücadele, bölücülük, anarşistlik nedir? Bunlar arasındaki fark nedir? Bunları da öğreneceklerdir.
So the coup of the 12th of September 1980 introduced a military government and introduced a period of crisis in Turkey. Like all crises, like all political crises, this period was full of extraordinary contradictions. So on the one hand, the military government wanted to impose the cultural nationalism of previous decades or reimpose the cultural nationalism of previous decades. So in the Turkish radio and television, in the TRT, there were increasingly emphatic efforts to maintain the kind of hard line on Turkish musical cultural nationalism, if you will, and keep arabesque out. In another sense, the military government was pragmatic as regards law and order, and anything that would keep people quiet and in place, it seems to me, was fine as far as they were concerned. So they didn't make any particular efforts to forbid or stamp out or to control arabesque, which actually during this period grew and grew and grew. Where did it grow? It grew in the imeche, it grew in the cassette market, it grew in areas outside of state control. But it seems to me that the military government weren't particularly interested in arabesque. And if they were interested, they were only interested to the extent that it was one of a good few things in Turkish culture that seemed to them just to keep people quiet and keep people in their place.
Türkiye'de 1980'li yılların sonlarında tabii bu arabeskle yakınlaşma süreci, iktidarın arabesk müzikle yakınlaşması süreci aslında 1980'li yılların başlarında ilk olarak ortaya çıkıyor. Yani televizyona çıkması, TRT'ye çıkması yasaklı olan sanatçıların bir tür ödülmüş gibi 1980'li yılların başından itibaren sürekliliği olmasa da özel işte bir günde, yılbaşı gecesi vesaire televizyona çıkmış olmasıyla başlayan bu süreç 1980'li yıllar boyunca sürüyor.
Ya Rabbim sen büyüksün, ya Rabbim sen gönülsün, durdur geçen zamanı, kullarım gülsün.
So the mid-1980s saw a famous effort to legitimize arabesque by keeping the musical style, but changing the lyrics and changing the mood of arabesque to reflect something that was upbeat, happy, optimistic, and lacking acı, so acısız arabesque. And a very well-known arabesque star, Hakkı Bulut, was put at the head of this particular enterprise.
Sana selam verip geçen günümden, ne bileyim işte kıskanıyorum. Seni kendimden bile kıskanıyorum, kıskanıyorum, kıskanıyorum.
It wasn't very successful. Hakkı Bulut is a great arabesque musician and clearly a very talented singer and a very talented composer. But his acısız arabesque can't be said to have been a great success. Why? You take the acı out of arabesque and there's nothing left. It's all acı. It's acı all the way down. So of course this whole enterprise was in a sense doomed to failure.
Hiçbir müzik türü, müzik tarzı içerisinde devletin sipariş vererek o müziğin içerisinde hangi duygunun hangi ölçüde kullanılacağına, neyin dışarıda bırakılacağına, neyin içeri alınacağına karar vermesi gibi bir durum elbette ki söz konusu değil. Bu son derece suni bir uygulama.
One can make a distinction when one's looking at the great arabesque stars of the late 1970s and the early 1980s in terms of a region. There was a very close connection with the southeast of the country and with Adana in particular. So Müslüm Gürses and Ferdi Tayfur have that connection. İbrahim Tatlıses, of course, came from Urfa. So what was important about that was a particular style of folk music with these very intense, very kind of strong voices. A style of folk music where makam music and Turkish folk music are actually quite close to one another. They live side by side with one another. So that style and that vocal style and that performance style coming out of the southeast of the country was one very important element. One can distinguish them from Orhan Gencebay. Orhan Gencebay came from Samsun, a provincial city in the north of Turkey, which had a very different demographic, ethnographic structure, I suppose you could say.
Ferdi Tayfur ve İbrahim Tatlıses bir sonraki kuşak. Onlar doğrudan arabeskin kendi hikayesi gibi insanlar. Yani daha kırsal alandan gelmişler, formal müzik eğitimleri yok, şehirde daha çok ezilmişler. Yani birebir arabeskin ilk döneminde seslendiği insanların hayat hikayesi neyse, Ferdi Tayfur ve İbrahim Tatlıses'in hayat hikayeleri neyse, bir müzik olarak arabeskin hikayesi de o. Onlar birebir temsil özellikleri daha ağır basan insanlar.
Bugün ölsem sevgilim, gözüm arka.
Müslüm Gürses ise işte Ferdi Tayfur ve İbrahim Tatlıses kuşağıyla büyük yükseliş yaşayan arabeskin inişe geçtiği dönemde ve sürdürülmekte olan arabeskin de iyice pop müzikle benzeştiği, aslında arabesk de pop müzik ama bizim pop müzik deyince anladığımız Türkiye'de daha batılı pop müzik var ya, var olan arabeskin de o pop müzikle iyice benzeştiği dönemde eski tarz klasik arabeski yapan son büyük ses olarak ortaya çıkıyor.
Yaşamak içimden gelmiyor artık, öylesine dertli, öyle üzgün.
Everybody was listening to this. You couldn't escape arabesque. Arabesque was everywhere. Arabesque was the sounds of the street. It was the sounds of the airwaves. It was something that one couldn't escape. So for me, in a way, the more interesting question is not who was listening to arabesque, but how were people listening to arabesque? Because everybody was listening to arabesque, right? So people who were politically engaged and politically involved, whether on the right or on the left, were listening to arabesque with disapproval. People who represented the state, should we say, in the TRT, were also listening to arabesque with disapproval and trying to keep it out of the state airwaves. Elsewhere, people were encountering arabesque in their everyday lives and listening to it in their very different kinds of ways. Arabesque would be listened to, obviously, in gazino culture. It was part of the nightlife. In the 1980s, you had to have a bit of money to go to the casino. So there was a kind of a class element was involved in who could listen to arabesque in the 1980s. There was another community of people listening to arabesque in the 1980s who were turning up at the halk konserleri in Gülhane Parkı and in various other places like this. And this was where arabesque stars could address, as it were, their core audience, who were amongst the poorest people coming in from the Gecekondu districts, people living in the poorer parts of the city.
Görmezden gelindi, yok sayılmaya çalışıldı. Fakat arkadaşlar, hangi alanlarda ne görmezden gelindiğinde, yok sayıldığında ya da yasaklandığında yok oluyor ki? Yok olmuyor. Aksine daha güçlenerek çıkıyor. Yer altına iniyor belki, orada güçleniyor ve çıkıyor. Arabesk'te de aynı şey oldu. Görmezden gelindi gelindi ama bir baktılar ki acayip bir biçimde geniş yığınlar tarafından dinleniyor.
Arabesk müzik aslında bize siyasetten bağımsız olarak, ideolojilerden bağımsız olarak müziğin, toplumun, kültürün konuşulabileceği, tartışılabileceği, nereden gelip nereye gittiği üzerine fikir serdedebileceğimiz bir hareket alanı açıyordu. Fakat biz bunu çok uzun süre hala da görmezden geldiğimiz için dolayısıyla arabesk bu yanıyla bizim aramızda bir hayalet olarak dolaşıyor olabilir.
Bu arabesk dediğin şey biterken başlar. Niye? Beş vakit beş tane ayrı ezan her gün. O milletin kulağında artık. O ruhunda. Nasıl türküler ruhumuzda hiç bilmediğin türküyü çalıyor mesela bir yerde. Mırıldanabiliyorsun. Ya da anımsıyorsun yani. İşte cenazelere gidiyorsun makamla okuyor adam. Camiye gidiyorsun makamla okuyor. O makamların tümü de şu anda bizim yaptığımız müzikler. Onun için bu sevda biterken başlar.